Ayrım 2.
6. Bouvier Dumolar'ın söylediği doğru çıkmadı. Tüccar Brochet'e göre anarşi koleradan önce şehri ele geçirecekti. Ekim'in ortalarına doğru Dumolar, işçilerin ve küçük işletme sahiplerinin temsilcilerini kabul etti. Hepsi kendisinden destek bekliyordu. İlk önce beyaz saçlı Bouvier konuştu ve ağır vergilerden bahsetti. İhtiyar beyaz sakalını çekiştirerek ağırlığını verdiği ayağını sık sık değiştiriyordu. Sayın Vali, büyük tüccarların keyfi uygulamalarının sonu yok. Son bir yıl içerisinde ipeğin fiyatını yarı yarıya, hatta daha fazla düşürdüler. Günde 18 saat çalışıyoruz, buna rağmen aç kalıyoruz. Örneğin benim işçim Andre, bu yıl 450 frank kazandı. Halbuki yemek, kira ve yağ için 550 frank gerekiyordu. Andre ne yapmalı sizce? Sayın memur, bugün ne yediğimi sorun bana. Ama siz zaten biliyorsunuz aç olduğumuzu. Kral mutlu vatandaşlar istediğini söylüyor. Lyon'da işçilerin durumunun bir dilenciden de kötü olduğunu bilmiyor mu? 6000 dokuma tezgahı artık çalıştırılmıyor. Çünkü çalışmak ekmeğimizi çıkarmaya bile yetmiyor. Tüccarlarla bir türlü baş edemiyoruz. Tanrı ve yeryüzündeki babamız olan kral adına size yalvarıyoruz. Sabit bir ücret barimi belirleyin ki büyük iş adamları keyfi uygulamalarla her gün ekmeğimizle oynayamasınlar. Bizi açlıktan kurtarın. Tüm Lyon işçilerinin istediği tek şey sabit bir ücret baremidir. Bu risuslu ve hazırladıkları dilekçeyi Dumolar'a sundu. İşçiler çaresiz durumlarına son vermek istediklerini söylediler ve bu konuda aşırı davranışlara zorlanmamalarını istediler. İşçi sınıfı her gün uygarlıktan nasibini alıyor. Bu yüzden işçi sorunu uygar bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Ticareti de zaten ancak böylesi yakışır diye başlıyordu dilekçe ve şöyle devam ediyordu. Sayın Dumolar, İnsanların mutlu olmasının, iki kardeş sınıfın barış içerisinde yaşamasının sizin için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için desteğinizi istiyoruz. Siz her iki sınıfın çıkarlarını da düşünmek zorundasınız. İki sınıf arasındaki uyumu ancak siz yaratabilirsiniz. Şu anda toplum içindeki uyumu sağlamak sizin elinizde. İnsan sevginize sığınıyoruz ve sizden yardım istiyoruz. Çok etkileyici ve çok ciddi diye düşündü Dumolar. Yerinden kalktı. Bouvier ve arkadaşlarının ellerini sıktı. Sorunlarıyla bizzat ilgileneceğine söz verdi. Belleğinde Temmuz devriminin anıları henüz çok tazeydi. Bir devrim dönemini ardından imparatorluk, restorasyon ve sonra yine bir devrim dönemini yaşamak ona çok ciddi tecrübeler kazandırmıştı. Hiç kimse ondan daha iyi bilemezdi bu sürünün nasıl korkunç bir güce sahip olduğunu ve neler yapabileceğini. Küçük Korsika'nın, yani Napolyon'un yükselişini dün gibi hatırlıyordu. Devrimin getirdiklerini ise asla unutamazdı. Bir aristokrat olan annesi ekmeğini ağır fiziksel işler yaparak kazanmak zorunda kalmıştı. Kendi çocukluğu ise oradan oraya taşınmakla geçmişti. Tüccarların küçümsemelerine ve kabalıklarına alışık olan işçiler Dumolar'ın dengeli ve nazik tavırlarından çok hoşlanmışlardı. İşçiler Bouvier'in verdiği söze karşılık olarak kendisine çok içten bir teşekkür mektubu yazdılar. İki sınıftan birer heyet oluşturulacak ve toplantı yapılacaktı. Toplantıdan birkaç gün önce bölge valisi krala gizli bir mektup gönderdi. Bu mektubu göndermesine farklı duygular yol açmıştı. İşçi sorununun büyümesinden duyulan korku ve iki sınıf arasında sözde bir arabuluculuk yapıyormuş gibi görünerek kendini ispatlama isteği. Ama bu duygulardan hiçbiri diğerine hakim değildi. Bölge valisi hükümetin açıklarını kapama metotlarından nefret ediyordu. Burgonya ve Bordo şarapçıları ödemeleri gereken 40 milyon frankı ödememişlerdi ve hükümet bundan dolayı vergileri artırmıştı. Vergilerin yükselmesi de tabii ki en çok işçileri etkilemişti. İşçilerin omuzlarına bindirilen yük taşıyamayacakları kadar ağırdı. Dumolar mektubunda şöyle devam etmişti. Tüm vergiler işçi sınıfının sırtına yüklendi ve işçilere bunun kendilerinin yararına olduğu söyleniyor. Kış yaklaşıyor ve ihtiyaçlar da artıyor. İşçinin devrimin kendi yararına yapılmış olduğuna inanması gerekiyor. Ama devrimin ertesi günü kendisine böyle bir şey yapılırsa nasıl inansın? Bu uygulamanın pek mantıklı olduğu söylenemez. Oysa bu dönemde işçilere karşı çok mantıklı hareket etmek ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Göreve atanmasından sonra Dumolar endişelerini bakanla ilk defa paylaşıyordu. Mektubunda isyan çıkacağından korktuğunu da belirtti. Ama karamsarlar sınıfına dahil edilmek istemediğinden tüm bu yazdıklarına karşın mektubunu başkentte istedikleri gibi sert kanunları yine de uygulamayı başaracağına dair teminat vererek bitirdi. 7. Johann Stock günde 15-16 saat çalışıyordu. Eline geçen birkaç kuruş ancak lambasına yağ almaya yetiyordu. Arkadaşlarının Alman dedikleri Johann artık içinde yaşadığı dünyayı anlamaya başlamıştı. İhtiyar Bouvier ve karısı işçiler arasında çok seviliyordu ve herkes sorunlarını, kaygılarını onlarla paylaşıyordu. Konuşmalar genelde vergiler etrafında dönüyordu. Baharda konulan yeni vergileri ödemek için işçi ücretinin tamamını yatırmak gerekiyordu. Dumolar'a sunulan dilekçe Johann ve Andre'nin üzerinde uydukları masada yazılmıştı. İhtiyar Buri'nin oğlu Jean tavan arasından çıkmıştı. Ciğerleri parçalanırcasına öksürüyor ve kan tükürüyordu. Annesine yaslanarak dilekçenin yazılmasına yardım etmişti. Yuhan, Jean'ın bir zamanlar sağlıklı bir delikanlı ve mahallenin en büyük isyancısı olduğunu öğrendi. Jean, Paris'e iki kez gitmiş, orada Bonarotti ile tanışmıştı. Lyon'da ise Temmuz devriminin liderliğini yapmıştı. Ama ipek böceğinin ince tozu onun ciğerlerini yavaş yavaş kemirmişti. Aynı toz şimdi de André'nin gırtlağını yemekteydi. Lyon işçileri arasında en sık rastlanan hastalık veremdi. Catherine'in üç oğlu bu hastalıktan ölmüştü, şimdi dördüncüsü ölmek üzereydi. Bouvry'nin sıska, gelişmemiş, vücudu bir çocuğunkini andıran 16 yaşındaki kızı Genevieve'de öksürüyordu. Hafif kızarık ve heyecanlı gözlere sahip suskun Genevieve, Ron'un hemen yanındaki büyük bir fabrikada ipekten yapılan kadifeler üzerinde çalışıyordu. İşe gün doğumundan önce gidiyordu. Eve geldiğinde ise işçilerin şakalarını aldırmadan bir sandalyeye oturup yapma çiçeklerden buketler hazırlıyordu. Çiçekleri iyi kötü satılıyor, aileye küçük de olsa ek bir kazanç sağlıyordu. Burada ailesinin tek hazinesi kızlarının çeyiz sandığıydı. Borsa civarındaki meydanda bulunan lüks mağazaya ipekten yapılma menekşe buketleri ve kadife unutma beni buketleri satabilirse Genevieve kendine şeritler, tül boneler alıyordu ve onları hemen sandığa saklıyordu. Çeyizinden çok Genevieve'in kendisi Bouvry'nin atölyesindeki bekar işçilerin sürekli ilgisini çekiyordu. Johann Stock da bir gün şansını denedi ve kızın koluna hafif bir çimdik attı. Ama birden iki el onu ayıplayıcı bir şekilde duvara dayadı ve gerizekalı olduğu söylendi kendisine. Genevieve zayıf vücuduna karşın çok güçlüydü. Hiç kimse ondan daha hızlı ve daha güzel oynayamazdı Catherine'in köyünden getirdiği Burgon danslarını. Bouvry ailesinin kadınları dindardı. İhtiyar Charles'ın ve dinsiz Jean'ın tüm şakalarına rağmen her bayram arifesinde ana kız Yeşiltepe'deki Fouvier Kilisesi'ne dua etmeye giderlerdi. Kilise törenleri ve dualar cahil işçi kadınların tek eğlencesiydi. Bir keresinde Stock gelmeden az önce kilise dönüşünde Genevieve Saint-Cloud Köprüsü'nde jartiyerinin kopçasını düşürmüştü. Küçük işçi utancından kızarmış, çorabını eliyle tutarak koşmuş ve annesine yetişmişti. Köprüde onlardan başka kimsenin olmadığını sanarak sakinleşmişti. Ama onların arkasından gelen, elinde sarı baston taşıyan, parlak silindirli kahverengi redingotlu kısa boylu bir adam her şeyi görmüştü. Sadece iki hafta geçmişti ki kızın Ron kenarındaki iş yerine gidip bu olayı hatırlattı. Bu adam tüccar Brochet'in komisyoncularından biriydi. İş çevresinde oldukça etkiliydi. Küçük iş yerlerine iş verilip verilmemesi ona bağlıydı. İşçilere iş verilmesi veya onların açlığa mahkum edilmesi Bay Canaber'in elindeydi. Yetkileri sınırsızdı. İşçiler bu arabuluculardan, yanaşmalardan nefret ediyorlardı. Küçük iş yeri sahipleri onlara rüşvet vermek zorundaydılar. Genevieve, Canaber'in aç bakışlarının boynuna, göğüslerine, sonra da yanaklarına doğru kaydığını hissedince korkudan ürperdi. Bir kumaşa değer biçiyormuş gibi bakışlarıyla kızın her tarafını tartıyor, sesli bir şekilde ağzını şapırdatıyor, eliyle silindirini okşuyordu. Canaber malı beğendi. "Bak kızım, bayramlık şartiyerlerini giy ve büroma gel," diye fısıldadı parmaklarının üstüne kalkarak. 8. İhtiyar Bouvry 25 Ekim gününü tatil ilan etti. Öğleye doğru işçileriyle birlikte bölge valisinin evine gitti. İki sınıf arasındaki toplantı o gün yapılacaktı. Johann Stock iş yerinin bulunduğu kirli sokağın dışına ilk defa çıkıyordu. "Cehennemde yaşıyoruz," diyordu André. André bu pis evlerin oluşturduğu karanlık sokaklarda adeta boğuluyordu. Dar sokak aralarına ucuz sabun ve acı çamaşır suyu kokan çamaşırlar serilmişti. André kendi köyünü terk edeli sadece 3 yıl olmuştu. Johann Stock kendisini kuşatan sefilliği görmemeye çalışıyordu. Darmstadt'tan Lyon'a kadar karşısına çıkan tüm şehirler aynı pislik, aynı yoksulluk ve aynı karamsarlık içerisindeydi. Keskin ter kokusu, karanlık evler, kötü yemek kokuları, Stock'un burnunun en iyi tanıdığı kokulardı. Burun deliklerini açarak nefes alıyor ve zevkle çocukluğunu hatırlıyordu. Sefillik uluslararası boyutlardaydı ve her yerde aynıydı. Ron'da da, Ren'de de. O yüzden her yerde kendisini evindeymiş gibi hissediyordu. Ancak sokakların genişlediği, tozlu zeminin yerini trotuarlara bıraktığı, güzel taş heykellerin bulunduğu yerlerde Johann yolunu bulamıyordu. O yerlerden bir an önce kaçmaya çalışırdı hep. İşçiler valiliğin önünde toplandılar. Johann ilk defa zengin evlerinin o kadar büyük ve o kadar korkunç olmadığını fark etti. Marseille'yi söyleyen on binlerce işçiye sokaklar ve meydanlar dar geliyordu. Marseille, Fransız Ulusal Marşı. İşçiler sıralarını hiç bozmadan büyük bir sabırla 4 saat beklediler. Hava karardı. Toplantının yapıldığı salonda lambalar yakıldı. Fabrika sahipleri hiçbir şekilde ödün vermiyordu. Bouvier Dumolar pazarlık sırasında işçilere sürekli destek çıkıyordu. İşçiler bu duruma ne kadar seviniyorlarsa fabrika sahipleri de o kadar kızıyorlardı. Hain diye bağırıyordu Broche. Bu adamın 40 bin frank geliri olduğuna ve asiller topluluğuna ait olduğuna inanmak çok zor. Tıpkı nefesi kokan bir demagog gibi davranıyor. Jerome pencerenin kenarına meydanı seyrediyordu. Rüzgarda savrulan beyaz gömlekleriyle işçiler yukarıdan bakıldığında kamburmuş gibi gözüküyorlardı. Hepsi dar omuzlu, zayıf ve bitkin yüzlüydü. Gece yarısına doğru 450 Lyon burjuvası işçilerin teklif ettiği ücret baremini kabul etti. Bu ücret baremiyle işçiler aç kalmaktan kurtulamayacaklar, ancak yaşamlarını devam ettirecek kadar ekmek kazanabileceklerdi. Dumolar balkondan ücret bareminin kabul edildiğini bildirdi diğer işçilere. Şapkalar havada uçuştu. Kadınlar ağlıyor, erkekler birbirlerine sarılıyorlardı. Mutluluk çığlıkları geceyi yırttı. Yaşasın vali, yaşasın babamız diye hava aydınlanana kadar bağırdı işçiler. Dumolar o gece hiç gözünü kırpmadan sabahladı. Kral da aynı şekilde hareket ederdi diye düşünüyordu. Şu anda en büyük düşman Charles yanlıları. Van Dey'i krala karşı ayaklandırmaya çalışıyorlar. İşçi sınıfını kendi tarafımıza çekmemiz gerekiyor. Rejimi yaşatmak için, düzenimizi sürdürmek için onlara ihtiyacımız var. Amaca giden tüm yollar meşrudur. İşçilere azıcık ekmek ve azıcık göstermelik insan muamelesi yapmak onları kazanmak için yeterli. Bouvier, Louis Philippe'i hatırladı. Kral, Temmuz devriminden hemen sonra şemsiyesiyle Paris'in sokaklarında dolaşıyordu. Dilencilere büyük bir alçak gönüllülükle para veriyor ve herhangi bir zanaatçıyla oturup ucuz şarap içiyordu. Ben sadece onun gibi hareket etmeye çalışıyorum. Böyle korkunç bir gücü kendi aleyhine çevirmek hiç de mantıklı değil. Sarayın teşrifatçısı Perrier bunu kabul etmiyor. İhtiyar kılıç ustası Roger de öyle. Coplar kılıçlar her zaman sözlerden sonra gelmelidir. Bunu uygulayabilmek bizim en büyük avantajımızdır. Barikatlar kaldırılınca, mezarlarda ot bitince devrim unutuluyor. Bugün artık birçok insan devrimi unuttu. Şu anda manifaturacıları aleyhime çevirmiş bulunuyorum. Ama ben saraya haklı olduğumu ispatlayacağım. Onlara kurşunların ve kanın dışında da tasarruf edilebilecek şeyler olduğunu göstereceğim. Uşak sabah kahvaltısını getirmek için içeri girdiğinde Dumolar giyinmiş kanepede oturuyordu. Jerome'un kaşları Bouvier'e her zamankinden daha gür ve daha kara gibi geldi. Ne o ihtiyar, haberler kötü mü dedi kahvaltı tepsisini alarak. İhtiyar horoz Roger, Viyana ve Lyon'da 3 tabur asker getirmiş ve teyakkuz emri vermiş. Bouvier yerinden zıpladı. 9. Aynı sabah Catherine koyun budu pişirdi, üzerine yağlı bir sos döküp kocası ve işçilerin önüne koydu. Mutfağa bir ayı aşkın zamandır et girmemişti. Koyun eti dünkü zaferin şerefineydi. Herkes çok neşeliydi. Bubri karısından bayramlar için sakladıkları likörden bir şişe istedi. Johan tavan arasındaki Jan'ı kucaklayıp getirdi. Bölge valisinin ve Almanların şerefine içildi. Jan'ın cumhuriyetin şerefine kadeh kaldırması kralı çok seven ihtiyar Bubri'yi kızdırdı. Johan ağıta benzeyen hüzünlü bir dini şarkı söyledi. Eşittir Tanrı'nın önünde aç fakir de tok zengin de. O herkese verir hem sorun hem sükun, hem hava hem toprak, hem serinlik karanlık mezarlarda. Eşittir Tanrı'nın önünde aç fakir de tok zengin de. La la la diye uzatıyorlardı Fransızlar her mısradan sonra. Saatten bir de herkes dağıldı. 10. Genevieve, Kaneber'den bürosuna gitme emri aldığı günden beri rahat bırakılmamıştı. İşten eve geldikten sonra akşam saatlerinde artık menekşeler ve unutma beniler yapmıyor, hazinesini kontrol etmek için sandığını dahi açmıyordu. Onu artık ne Andre'nin ne de Stock'un delilikleri güldürebiliyordu. İhtiyar Catherine kızının ağzından hiçbir şey alamıyor ve çok endişeleniyordu. Catherine bunun üzerine bir parça dantel, 20 santim ve koyun etinden arta kalanı aldı, hediyeleri beze sardı ve tanıdık bir yaşlı falcıya gitti. 100 kiloluk falcı Day, herkese bir derman buluyordu, evde kalmışları evlendiriyor, dulları erkek buluyor, sarhoş kocaları eve bağlıyor, hırsızlıkları araştırıyor, dertleri dinliyordu. Korkunç şişman falcı her zaman ve her yerde hazır ve nazırdı, düğünlerde, doğumlarda, cenazelerde, bayramlarda. Sürekli mor bir elbise giyiyor ve daha uzaktan her tarafa mentol kokuları yayıyordu. Duruma göre şapkasındaki kurdelelerin rengini değiştiriyordu. Cenazelerde siyah, düğünlerde mavi, doğumlarda pembe ve devrim sırasında kırmızı. Falcı nehrin diğer kıyısındaki Brotte mahallesinde oturuyordu. 11. Henriette Broche, öğleden sonra yıllardan beri uğramadığı babasının Bellecourt meydanındaki bürosuna gitti. İçeri girdiğinde birkaç yardımcı başlarını eğerek yerlerinden kalktılar ve onu babasının odasının kapısına kadar götürdüler. Broche çok meşguldü ve içeri giren kızıyla hiç ilgilenmedi. Pencereye yakın Louis Philippe'in büstünün yanındaki kadife kanepeye oturdu ve sessizce beklemeye koyuldu. Sadece bu, işte bunlar öldürebilir benim ince hayallerimi. Çirkin bir tavan, ahşap zemin, kavga edermiş gibi tartışan, yüzleri terden parlamış, dağınık saçlı, buruşuk şallara sarılmış insanlar. Düz yazı, düz yazılar, iğrenç düz yazılar diye düşünüyordu etrafa kin dolu gözlerle bakarak. Broşe olağanüstü bir toplantıdaydı. Lyon burjuvaları ücret baremini kabul etmek istemiyorlardı. Onlara göstereceğiz diye bağırdı burjuvalardan biri. Tüm ambarları ve büroları kapatacağız. Biraz da aç karnına isyan etsinler. Onların... Sevgili Philip diye Broşe sözünü kesti konuşanın. Unutuyorsunuz ki eğer büro ve ambarları kapatırsak bu bizim midemizde etkiler. Sürüyle savaşa girmeden önce hainlerle hesaplaşmamız gerekiyor. Dumolar diye bağırdı birkaç kişi. Gittikçe artan gürültü içerisinde Henriette ancak tek tek kelimeler duyabiliyordu. İki yüzlü, Jacobin, demagog, kralı kandırdı. Yürüyün beyler dedi bir ses. Broşe'nin yanında General Graf Roger'in çelimsiz vücudu belirdi. Herkes sustu. Birbiri arkasına dizilmiş Lyon burjuvaları generalin elini sıkıyorlardı. Beyler, ben eski bir Napolyon askeriyim ve Tanrı korusun hiçbir zaman işçi hayranı olmadım. Size açık söyleyeceğim. Bouvier dumolar ve çalışma metotları kirli bir dondan başka hiçbir şey değil. Roger dinleyicilerinin gülmelerini izledi. O bizi, uygar insanları yenemez. Şehirde 1800 asker var. Milli ordumuzda ise 10.000 asker. Bu kabadayılara pek güvenmiyorum ama en kötü ihtimalle oyun dışı kalırlar. Süvariler çok daha farklı eğitim görmüşler ve düşünmekle oyalanmıyor, hızlı hareket ediyorlar. Benim askerlerimin o pislik sürüsünün her birini 1000 parçaya ayırdığını görmek için sabırsızlanıyorum. Paris'e her şeyi bildirelim bugün, saraya temsilci gönderelim ve hemen harekete geçelim. Beyler, sizin cesaretinize ve girişkenliğinize güveniyorum. General Roger tıpkı geldiği gibi aniden çıkıp gitti. Henriette, George'u görme umuduyla pencereden baktı ve yanılmadı. Generalin birinci yardımcısı hanımefendiden aldığı öpücük işaretine cevap olarak asker selamı verdi. Broşe, kendi hazırladığı ücret baremini protesto eden metni diğer iş adamlarına okudu. İş adamları Temmuz devriminin iş ticareti nasıl kötü bir şekilde etkilediğinden, işlerin durumundan, koleranın kötü sonuçlarından bahsettiler. Günümüzde toplumda çıkması olası en ciddi sorun, Lyon'da inanılmaz derecede mantıksız bir şekilde çözüldü. Bu, işçi ücretleriyle ve işçilerle ilgili bir sorundu. Hükümet, düzeni koruma konusunda tam bir beceriksizlik örneği gösterdi. İşçiler, ücretlerin ticaretin bir düzene kavuşmasıyla birlikte yükselmesini beklemek yerine, amaçlarını baskı yöntemleriyle elde etmeye çalıştılar. Broşe yazdığı uzun metni okuduktan sonra yardımcısına verdi, mektup kırmızı mühürlü bir zarfa yerleştirildi. Paris'e gidecek temsilciler seçildi. Tüccarlar sessizce liderlerinin bürosunu terk ettiler. Son tüccar da çıkınca Henriette babasına doğru koştu. Ne kadar ilginç, tıpkı bir devrim, tıpkı bir giyotin. Tam ben hayatın eşiğindeyken, Paris'e gitmek üzereyken ve tam George Duhal istifasını verip benimle evlenecekken. Kızının odaya girdiğini fark etmemiş olan Broşe'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. George Duhal dedi Broşe. Ve hırsla elindeki diviti kırdı. Gerizekalı serseri, Lyon'un en büyük tüccarının damadı, George Duhal ne yapmış ki Broşe'nin damadı olsun? Broşe niye bir şeyler vermek zorunda ona? Fakat baba, o çok cesur biri ve beni Paris'e götürecek. Şehir karışıklığın arifesinde, şerefli insanlar ölümün eşiğinde belki de, oysa benim kızım, benim tek varisim, boş kafalı subayları satın almakla uğraşıyor. İki gün sonra sen deniz kıyısındaki yazlığımıza gideceksin, George Duhal ise ona niçin bir şeyler vermek zorunda olduğumu anlatacak bana. Henriette babasının yanına gelmek için uygun bir zaman seçmediğini anladı. Ağlayarak şapkasının kurdelasını çenesinin altına bağladı ve büroyu kaçarcasına terk etti. Köşede fayton kendisini bekliyordu. Broşe işiyle ilgilenmek için fazla heyecanlıydı. Sekreterlerini gönderdi ve Paris'ten yeni gelen gazetesini okumaya koyuldu. Haberlerden biri ilgisini çekti. Sanki kendi düşüncelerimi okuyorum diye kendi kendine konuştu ukala bir tavırla. Haberde şunlar yazıyordu. Ne ağlamanın gereği var ne de susmanın herhangi bir yararı. Lyon sorununun temelinde çok önemli bir şey gizli. Zenginler ve yoksullar arasında sürdürülen bir iş savaş. Bizim ticaret ve sanayi toplumumuzun çok ciddi bir ülseri var, tıpkı diğer sanayi toplumları gibi. Bu korkunç ülser işçilerdir. Çok doğru, tam bir ülser diye düşündü Broşe seslice ve okumaya devam etti. İşçisiz fabrika yok, durmadan artan ve sürekli bir şeyler isteyen işçi sınıfından normal insanlara artık rahat yok. İş yerlerinde yüzlerce işçinin başında olan fabrika sahipleri, kölelerinin başındaki bir çiftlik sahibinin, kölelerin ayaklanma tehlikesiyle her an karşı karşıya oluşu gibi bir tehlikeyle yüz yüze. Bu işçiler San Domingo yerlileri kadar vahşi. Barbarlar ne yazık ki Kafkasya'da veya Tatar steplerinde değil, bizim fabrikalarımızın, sanayi kentlerimizin sınırları içerisinde ve uygar toplumumuz her an tehlike altında. Fabrika sahiplerinin acımasız kaderi işte böyle diye düşünüyordu Broşe gazeteyi katlarken. 12. Lyon yoksulları çoğu zaman şehir sınırları dışına yerleşmek zorunda kalıyorlardı. Bunun sebebi sadece yüksek kiralar değil, daha çok hükümetin koyduğu ilginç vergilerdi. Şehir sınırları içerisinde oturanlara sahip oldukları temel ihtiyaç maddeleri üzerinden vergi konuluyordu. Bu nedenlerden dolayı falcı da Brotto'da yaşıyordu. Müşteriler arasında zengin burjuvaların kızları da olmasına rağmen Bayan Day zengin değildi. Onu batıran alkole düşkünlüğüydü. Tombul Nine içme günlerinde neredeyse tavana değen yatağından kalkmıyordu. Catherine Bouvry üzerindeki kocaman kazanda patates pişen sobanın yanında uyurken buldu falcıyı. Yaklaşık bir saat boyunca bir köşeye büzüldü. Şişman kadını uyandırmaya cesaret edemiyordu. En sonunda Bayan Day uyandı. Bir bardak şarap içti ve kağıtları eline aldı. Açık kumral, göz rengini bilmiyorum. Kuşkulu bir durum var. Evli. Belki de değil. Bugün kağıtlar bunu söylemek istemiyor dedi gözünü kırpıştırarak. Evli. Catherine'in tüyleri ürperdi. Sonra da bahane aracısını açıkladı. Genevieve iyi bir katoliktir. Asla evli bir erkeği sevemez. Eğer öyle bir şey olursa onu lanetlerim. Ama falcı hala diretiyordu. Belki prens evli değildir ama mutlaka bir kız arkadaşı var dedi sinirli bir şekilde ve kağıtları topladı. Catherine Bayan Day'in sarhoş ve keyifsiz olduğunu anladı. Falcı getirilen eti kabul etmedi. Dantelleri bir tarafa attı. Sadece santimleri teker teker kötü kokan kahverengi ağzında kalan son üç dişiyle kontrol etti. Sarışın erkekleri takip ettiği ekledi ve ziyaretçisini kaba bir şekilde başından savdı. Catherine girişte uzun mavi mantolu süslü bir kızla karşılaştı. Başını eğerek yol verdi. Sokağa çıkınca muhteşem at arabasının sürücüsüne baktı. Parlak altın yaldızlarla süslenmiş arabaya dokundu ve sordu. Kimin bu fayton? Fabrika sahibi Broche'nin kızının. 13. 19 Kasım'da işçi ücretlerinin ödenmesinden bir gün önce Lyon'da korkunç bir sükunet vardı. Yeni baremin kabulünün üzerinden bir ay geçmesine rağmen fabrika sahipleri ücretleri eski bareme göre vermeyi düşünüyorlardı. 25 Ekim'de alınan kararları açıkça ihanet ederek bunu hiç çekinmeden uygulamaya koyuyorlardı. 40 bin çalışanın ekmeğiyle oynamak onların yaşam felsefesinin prensibiydi. İşçiler şaşkın bir şekilde aralarında fısıldaşıyor ve içine çekildikleri bu karanlık sokaktan çıkış için çare arıyorlardı. Dokuma işçileri sık sık kapıların önünde meyhanelerde, sokaklarda bir araya geliyorlardı. Onların suskunluğu bir çığlıktan daha anlamlıydı. Birlik ise kesinlikle ellerindeki tek şeydi. Tüccarlardan bir kuruş bile almayacağız. Kendi imzaladıkları bareme uymadıkları sürece diye isyan etti Lyon'daki bir iş yerinde çalışan 120 kişi. Bu sözler sanki ışık hızıyla tüm şehre yayıldı. Binlerce ses onları tekrarladı fakat tüccarların kulakları buna kapalıydı. Her fırtınadan önce sessizlik vardır. Ayaklanmanın arifesinde Lyon fısıltıyla konuşuyordu. Cumartesi günü Genevieve işten çıkarıldı. Bay Canaber işine son verdi. İş yerini terk etmeni istedi. İş yeri sahibi bunu acıyarak söylemişti. Fakat bekle, bugünlerde çok şey değişecek dedi ve yumruğunu havada salladı. Genevieve onun söylediklerini duymuyordu. Gözlerinden akan yaşlar yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Fabrikanın çıkışında birileri ona yetişti, kız arkadaşıydı. Aptal diye kinle fısıldadı ve alayla baktı. Görmüyor musun gururun nerelere getirdi seni? Ben senden daha güzelim ama komisyoncuyla yatmaktan tiksinmedim ve şimdi herkese tükürebiliyorum. Sen ise eve ancak bir masumluk götürebiliyorsun. Ellerin boş. Genevieve'in küfür dağarcığı çok fakirdi. Kutsal Meryem, niçin, tanrım, neden diye düşünerek titreyen dudaklarını ısırıyordu. Eve gelince ailesine işten kovulduğunu söylemeye korktu. Gerçeği söylemeye, Canaber'in kendisine asıldığını söylemeye yüzü yoktu. Ama ne babasının gözlerindeki suçlamayı görmek ne de annesinin ağlamalarını dinlemek istiyordu. Eğer gerçeği söylemezse tembellikle ve beceriksizlikle suçlanacaktı. Bu ise kendisi için çok onur kırıcıydı. Akşam yemeğinden vazgeçti, sokağa çıktı ve yürüdü. Açık kumral diye tekrarlıyordu Catherine kendi kendisine. Tahta kaşığı bıraktı ve aynı tabaktan yemek yiyen erkek kafalarına baktı. Almanın dışında tüm işçiler esmerdi. İhtiyar kadının gözleri ştokun rengi belli olmayan saçlarından ayrılmıyordu. Açık kumral olmasa da saçları açık renk diyerek kararını verdi Catherine. Tüm işçilerin tezgahlarına gitmelerini bekledi ve ştoka yaklaştı. Bana bak oğlum diye sertçe başladı. Niçin Genevieve sürekli ağlıyor ve hiç konuşmuyor? Tesadüfen ştok da bunu düşünüyordu. Neden diye sordu o da gözlerini kısarak ve ağzını geniş bir şekilde açarak. Gerçekten niye ağlıyor bu kız? Catherine ile Stock birbirlerine bakıyorlardı. Açık kumral değil dedi kadın kendi kendine. Hayal kırıklığına uğramış bir halde tezgahının başına geçti. Johan bir fırsatını bulup evden çıktı ve Genevieve'in peşinden gitti. Her zaman yaptığından farklı olarak bu defa ışık sızdıran küçük pencerelere bakmıyordu. Orada her zaman aynı manzarayı görüyordu. Dokuma tezgahlarının üstüne eğilmiş kafalar ve tezgahlardan çıkan ses, evlerden ve sokaklardan gelip kovanlarında toplanan arıların uğultusunu andırıyordu. Bu sefer bu tabloyu izlemedi, acelesi vardı.